Ayrım 12.
Ama o sadece seyirci, düşlerimize bakmıyor, katılmıyor. Saçının salışında tutsak, öfkeli, üşenmemiş, kalkmış, buralara kadar gelmiş diyorum içimden. Derenin hemen kenarında bir koyun postu. Üstünüzü örtmek için postu almaya gidiyorum. Taş gibi ağır. Postu ucundan tutup yosunlu taşın üstünden var gücümle çekiyorum. Zerre kadar kımıldamıyor. Ama tüyleri nasıl parlak, nasıl yumuşak, gerçek bir perçemin elektriklenişi, sanki şeylerin bazen kendi kendilerine sordukları soru gibi. Ne oldu, ne kadar zaman geçti? Bu ağırlıkla diyorum içimden, siz de beni bu derenin üstünden, bu suyun üstünden yürütebilecek bir güç mü gizli? Bu ağırlık diyorum, bana eski masumluğumu geri verebilir mi? İşte o an, sanki bunu söyleyen ben değilmişim gibi, post kendiliğinden havalanarak yumuşacık örtüp sarıyor İlhan Bey sizi. Başınızı ne güzel omzunuza yerleştirip bilmediğim ve gerçekten bilmek istemediğim bir düşe dalıyorsunuz. Yüzünüzde her şeyden, sanki düşlerden bile arınmış bir huzurla dereyle gözlerim arasında. Yeşillerin, mavilerin içinden koyu üzüm rengi bir yosun kopuyor, dere aşağı tanıdık bir suyun akış yönünde ilerliyor. Yolu ömrümüz kadar, o kadar. Pansiyondan ayrılmadan önce bir şey unutmuş muyum diye dönüp bakmadığıma sevinmem gerektiğini düşünürken, yosunun koptuğu yerin orada, suyun içinde kayıp taşımın benzeri bir pırıltı görüyorum. Ne dersiniz, mavi bir pırıltı için bu düşten çıkıp yürüyebilir miyim? Varsın parmağımda olmasın. Meğer bir kadının parmağındaki taş nelerin sıkışması, nelerin ayrışmasıymış. Ellerime bakıyorum. İşaret parmağımın hizasından bileğime doğru mor bir damar seyiriyor. Çocukluğumdan misafir bekliyormuşum. Avucumu çeviriyorum. Erguvan rengi. Sakınıyorum. Gizliyorum, çekiyorum ellerimi. Biliyorum, tanıyorum, seviyorum rengimi. Ben düşümdeki derenin kenarından hiçbir şey götüremedim İlhan Bey. Hiçbir şey alamadım. Ben düşümdeki birlikte uyuduğumuz yatağa yakın şu dere kenarında hiçbir şeye gerçekten sahip çıkamadım. O kadar hüzün dolu bir sevinç sarıyor ki içimi. Öyle bir sevinç ki dedim ki keşke postun ağırlığını sizin uykunuzu usulca çekebilseydim düşün içinden. Keşke. Demek çok incelikli bir hırsız gibi hissetmem gerekecek artık kendimi. Ama çalacak bir şey olmasın. Bir kereliğine. Şimdi. Son söz mü bu? Son söz değil. Ahdım var. Tutacak mısın peki? Yosun nerededir şimdi? Kim bilir. Hiçbir şeyin kaybolmadığı, hiçbir şeyin bulunmadığı yerde değil mi? Doğamıza geldik. Oysa demin yolun kenarında il sınırı yazdı. Ayrılmadan bir şey daha. Unutma, senin doğandaki biri için en büyük tehlike kaybolmaktır kızım. Yok olmaktır. Sakın kendini. Söylemenize gerek yok çünkü beni kimse sizin gibi kınamadı ve kimse sizin kadar sakınmadı. Suyum zehirli olduğu için böyle konuşuyorsun değil mi? Dikkat edin, bu da sizin son sözünüz olabilirdi. Geçtin, iyi. İçkinin bulunmayışı, suyumun zehri belki de hepsi birer vehimdi. Düşündeki dere hala öyle akabiliyorsa... Dere, dibini yosunlarının salınış biçimini gösterebilecek kadar saydamsa, temiz kalmış bir pınar, bir kaynak mutlaka vardır. Ara, unutma, hiçbir bebek eğer boğulmadıysa suya tam batmadı. Ya kolundan, ya bacağından, ya topuğundan, ya sırtından, ya karnından, bir yerinden, iyi kötü ama bir yerinden mutlaka tuttular. Ya da su üstünden aşırdılar. Azıcık damlamış olsa bile bir şeydir. Adın sevgi miydi? Yoksa ben mi yanlış hatırlıyorum, sevgi? Sakın acıma bana. Kimse benim gibi zehirlenmedi. O zaman kimseye anlatamayacağım bir şeyin tutsağıyım ben. Düşün, dahası var mı? Varlığım suya bağlı ama su zehir gibi. Ben kente dönüyorum İlhan Bey. Biliyorum kızım. Temel şeyleri korumak. Evet, tali şeylerin yanında. Çünkü biri olmadan öteki. Olmaz, biliyorum. Gidiyorum. Arkana bakmadan. Her şey için arkana bakabilirsin ama su için asla. Çünkü sonunda örtecek bizi. Üstelik hiç oyun oynamadan, sadece kendi eğiminde akarak, hiç kirlenmemiş olmanın vehmiyle. İlhan Bey, burada öten cırcır böceğe dayanamazsınız, susarsınız. Ama içinizden bir şeyi akıtabiliyorsanız, akışın yönünü de, eğimini de ancak siz belirleyebilirsiniz, diyor. İyi yolculuklar kızım. Beklerim, gelin. Peki gözyaşım? Bırakın, hayal edeyim. Bir dakika, son görüntü hangisi biliyor musunuz? Bir kadın... Bacakları mavi, turuncu, pembe desenli bir şiltenin altında, kentte, merkezde, herhalde kocasının kapıcı olarak çalıştığı apartmanın bahçesinde. Şiltenin pamuğu yeni atılmış belli. ağzını dikiyor. Dört çocuklu. Her birinin üstünde şiltenin pembesinden, turuncusundan bir renk. Oturdukları dairenin hemen yanındaki çitle çevrilmiş bostanlarından 5-10 metre uzaktalar. Kadının vişne çürüğü rengi bir entari sırtında. Başında mermer şahiden yazma. Konuşuyorlar. En küçük başını pamuğu yeni atılmış şilteye yaslamış keyif çatıyor. Arada bir kovuldukça koşarak ortadan kayboluyor. Sonra zaman kollayıp konuşmanın en hararetli anında gelip kendini şiltenin üstüne fırlatıyor. Evin hemen yanındaki bostana etrafı yeşillik bir yerden sürekli su akıyor. Şehrin merkezindeki bu apartman bahçesinde nereden çıktığı belli olmayan bir su. Sanki her çocuk için yere dört ucu toprağa taşla tutturulmuş birer örtü serilmiş ama çocuklar örtülerin üstünde oturmuyorlar, analarının etrafındalar. Örtülerin biri bembeyaz, öteki desenli, üçüncü soluk yeşil. Tek kız turuncusu insanın gözünden kaçmayan naylon bir pazar çantasının üstünde. En az da o konuşuyor. Ana şiltenin ağzını dikmeyi bitirince eğilip dişiyle tireyi koparıyor, sonra yerinden kalkıp silkeleniyor. Büyük oğlan kaptığı gibi sırtlanıyor şilteyi. Başka bir kadın, belki büyük ana, küçük bostanın girişinde elinde bir değnek bir güzel dövüyor büyük oğlanın sırtına yüklendiği şilteyi. Hep birlikte peş peşe evin girişine yöneliyorlar. Kız elinde boş pazar çantası en arkadan yürüyor. Kapıdan girmeden önce eğilip belki de kendi eliyle diktiği sardunyalardan koparıp saçına, kulağının arkasına iliştiriyor. Ben hiç bu kadar güzel akşam vakti görmedim. Ben gördüm. Kapıdan içeri girdim İlhan Bey. İyiyim. Masal. Fısıldıyorum. Henüz bir masal olan şu zaman sana göstermeden bir yere gizlenmiş olabilir. Ya git ya da kal. Mesafeye dondurmuş, boğazını kurutmuş, dilini koparmış, başını döndürmüş olabilir. Git ya da kal. Karşındaki karanlık yüzüne çığlık çığlığa çarpıp duruyor olabilir. Git, kal. Sadece parmaklarının yardımıyla konuşabilen şu dudaklardan sızan sayıklama seni yaralıyor, yok sayıyor, yıldırıyor, başucunda bekliyor, yüzünü üflüyor, seni iyileştiriyor da olabilir. Gitme, kal. Hep zaman yok, kalmadı denecek. Hadi gitme, kal ya da git. Dön geri. Bu yer tutsak bir kimsenin ilk bedeni. Çoktan ayartıldı. Bu yer tek ayartılmanın, sevmenin sürekliliği. Ya git ya da kal. Dön geri. Günler tükendi mi? Biri gelip beni hiç dansa götürmeyecek mi? Gene fısıldıyorum. Günler çoktan tükendi denir. Dansa nedense hep paylaşılmayan bir şeymiş gibi gelir. Ama zaman, barınağı olmayan bir aylak, şiirlerini rüzgara fısıldamış bir şair ya da en ufak pişmanlık duymayan bir belalı gibi hiçbir şeye aldırış etmeyen kötü bir rastlantı, korkunç bir kayıtsızlık gibi kimseye danışmadan girip kıskıvrak yakalamaya çalışır seni. Müziği kıssak, uzaktan gelse daha iyi. Zaman girince içeri hem uzak hem de yakın bir dünyanın gizlendiği o kuytuda, birinin dışarıda gözcü bırakıldığı tek kişilik karanlıkta, ışığın göz kamaştırdığı karanlıkta başka bir zaman gelir. Yerlerini bulurken yitiren sözcüklerin o kabus dönemecinde dudaklar soluklara biçim vermek için titreşir. Yorgunuz, uykumuz hiç olmadı bizim. Sözcüklerin tümcelerin gözleri seyirir. Yan yana dizilirlerse olmaz. Üst üste de olmaz, alt alta da olmaz. Nasıl dizileceklerini kendilerinin söylemesi gerekir. İlk beden çoktan ayartılmıştır ama açtır. Her an yeniden ayartılmaya açıktır. Sonunda ya da başında hep uykumuz yok, günler tükendi denecektir. Bir yerden başlamak gerekir. Dur bakalım, biri götürür belki, gel ben sana bir masal anlatayım. Sanki hep bir şehzadenin, bir padişahın, bir sultanın derin, şehvetli uykusundayız ama uykumuz yok. Rezilliğini yitirdikleriyle örten, kazanımlarına sahip çıkmayan bir zavallı bu. Ama cariye aşık. Gözlerinde gümüş renk pırıltılarla şehzadenin içindeki zindana usulca sızınca bak bir kurban kesiliyor hemen. Koyunun gözleri bağlı, boynunu okşayarak usulca saplıyorlar bıçağı. Törenlerdeki kutsal birinç. Bir an önce var olan bir an sonra yok olabilir. Paramparça bir iş. Yani burası sanki bize göre değil. Alınan canın debelenişi. Kan, beden ama insan bedeni değil, koyun bedeni de değil. Varlıksız başka bir bedenin soyut kurban töreni. Kurban kanı cariyenin alnına, siyah kaşların arasına, kana batmış bir parmak damgasıyla sürülüyor. Şehzadenin içindeki zindanın merdiveni taştan, cariyenin ayakları sırçadan, üstünde topuklarına değen beyaz geceliği, elinde mumla kayar gibi inmeye başlıyor cariye merdivenleri. İnişin güzelliğini bozmamak için canı çok yandığı halde ses çıkarmadan. Önce sırça ayaklarından saçılan çıtırtılardan başka bir şey duymuyor. Bedenini dayanılmaz bir güçle çağıran karanlıktan başka bir şey görünmüyor. Fakat indikçe birilerinin, sanki soluksuz konuşan, ancak söyledikleri anlaşılmayan birilerinin fısıltılarını duymaya başlıyor. Son basamakta sabah alacasının toz mavi ışığını andıran dumanlı bir ışık, karanlığın karnını yarıp fışkırınca cariye mumunu merdivenin son basamağına bırakıp eteklerini beline topluyor ve sanki bir ırmaktan geçer gibi ışığın içinden yürürken yakalanıyor kendini. Donup kalıyor. Fısıltıların içinde tanıyabileceği bir söz duyabilmek için sessizliğe kulak kabartıyor. Her an seslenebilecek bir sessizlik, aşamalarından birinde donup kalmış bir erime bu. Başını yukarı kaldırarak indiği merdivene doğru dehşet içinde haykırıyor. Bir şey söyleyin, ne olur birini gönderin. Yankı yok. Nihayet alacakaranlığın içinden bir sesin, öteden benimle geleceksin. Çok geciktin. Bekletmeyelim dediğini işitiyor. Sesin izinden gidiyor. Soluksuz ilerliyorlar. Sonra aynı ses cariyenin kulağına sanki bütün çağrılara kulak vermesini bekliyormuş gibi dinle diyor. Burada olanları kimseye anlatmayacaksın. Sana birazdan herkese nasip olmayan bir iş verilecek. Tam bir günün var. Yarın alacakaranlıkta işi teslim edeceksin. Teslim edemezsen sonsuza kadar burada hapissin. Ama yok, teslim edersen. Dur, neden eteklerini benimle topladın sen? Korkma, eteklerine bir şeycik olmaz. Bu ülkede hiçbir yere değmez insan. Unuttum, sahi sen başka ülkeden geliyorsun. Dinle. Birazdan varacağımız resimler ülkesine ipek bir örtü örülmüş olacak. Bu örtünün etrafında 12 kızla delikanlı seni bekliyorlar. Bu ülkenin en güzel yaratıklarıdır onlar. Saç tellerinden örtünün ortasına şimdiye kadar işlenmiş nakışların hiçbirine benzemeyen bir nakış işleyeceksin. İstediğin nakışı işlemekte serbestsin, ancak iki kural var. Biri başta değindiğim zaman kuralı, yani örtünün tam bir günde yarın alacakaranlıkta bitirilmiş olması. İkincisi de saç tellerinin tekini olsun kırmamak. Anladın mı? Sana verilecek saç tellerinin her biri aynı renkte, aynı incelikte, aynı kokudadır. Örtünün etrafında oturanlar sana saç telleriyle altın bir iğne uzatıyor olacaklar. Saç tellerinin iğne deliğinden hiç kırılmadan geçirildiğini görmek için seni göz hapsinde tutacaklar. Işık gün ışığı, orada gece yoktur. Olsun diye bekliyorlar. Dene, belki başarırsın. Unutmadan nakışın eşsiz olduğunu bir günün sonunda saçtığı ışıktan anlıyoruz. Eğer yarın, hesapça akşam olurken alacakaranlıkta örtünün üstüne gün ışığı kadar parlak, onun kadar saydam bir ışık saçılırsa bil ki ülkene dönüyorsun. Yoksa kimseye göremeyeceğin alacakaranlığın bu sesler ülkesinde sonsuza kadar tutsak olacaksın, anladın mı? Cariye bir şey sormak ister gibi dudaklarını kıpırdatacak olmuş. Şşş demiş ses. Mumu soruyorsan söndü. Uykuyu soruyorsan sürüyor. Hadi az kaldı. Derken toz mavi ışığın içinde cariyenin o zamana kadar gördüğü bütün ışıklardan daha duru, daha yoğun, daha sakınımsız bir pırıltı belirmiş. İşte gün ışığı demiş ses. Seni burada bırakıyorum. Burası resimler ülkesi. Bu ülkede bu örtüyle etrafındaki 12 kızla delikanlıdan başka hiç kimseyi görmeyeceksin. Kimse yok sanma. Bugün buraya nakışın nasıl işlendiğini görmek için toplandılar. Çünkü resimler ülkesinde nakış bilmezler. Bu ülkenin insanları birbirlerine bakarken nakış işliyoruz sanırlar. Ama duymuşlar bir kere. Ben sesler ülkesindenim. Gidiyorum. Yarın son nakış vakti seni almaya gelirim. Sesler ülkesinin perisi uzaklaşınca cariye ışığın içinden yürüyerek göz kamaştırıcı 24 kişinin oturduğu örtü kenarına yanaşmış. Cariyenin kendilerine doğru geldiğini görünce çemberi açarak yer göstermişler. Cariye yerini alınca kumral saçlı bir delikanlı yerinden kalkarak cariyenin yanına gelip diz çökmüş, onu elinden tutup ayağa kaldırarak önce alnını alnına, sonra dudaklarını dudaklarına uzatmış. Dudaklarının kenarında garip bir gülücükle cariyenin elini bırakmadan, gözlerini bir an olsun onun gözlerinden kaçırmadan ağır ağır dönmüş örtünün etrafında ve göğsünden altın bir iğne çıkarıp saçından kopardığı saç teliyle cariyenin avucuna bırakmış. Cariye örtünün kendine gösterilen kenarına diz çökerek saç telini iğnenin deliğinden kırmadan geçirmiş ve kokusundan esinlendiği bu kumral saç teliyle aklından geçen ilk nakışı, bir bağ nakışını işlemeye başlamış. Başında bekleyen delikanlı saçının nakışı bitinceye kadar gözlerini cariyeden bir an olsun ayırmamış. Delikanlı oturunca bu sefer esmer bir kız kalkmış. Çalışırken vaktin nasıl geçtiğini anlamamış. Gecenin de gündüz gibi aynı duru ışığa aldandığı o ülkenin tek nakış günü sona ererken sabaha doğru son saç teliyle yapılacak son nakışa gelmiş sıra. Cariye son saç telini almak için başını nakışından kaldırdığında bir de bakmış şehzade elinde altın sarısı saç teliyle iğnesi, yüzünde sinsi bir hüzün karşısında titreyerek altın iğneyle altın sarısı saç telini şehzadenin alacakaranlıkta mora çalan uzun parmaklı ellerinden almış, ancak saç telini iğnenin deliğinden ne yapsa geçirememiş, başı dönüyor, ışık azalıyormuş. Çok geçmeden uçuk, sabit bir mavi yayılmış çevreye. Saç teli cariyenin parmakları arasında dayanıksız bütün şeyler gibi kırılırken birdenbire gece olmuş, cariyeye bir yok oluşu çağrıştıran ilkel bir çığlık duyulmuş. Biri alın götürün bu örtüyü buradan, alın götürün diye bağırıyormuş. Çünkü topladığı ışığı vakit geldiğinde etrafa saçamayan bir örtüden hayır gelmezmiş insana. Öteki ülkeden cariyeyi kaçırmaya gelenler örtünün eksik son nakışındaki buruşuk bir kıvrıma takılıp kalmışlar. Sonunda hoş geldin güzel tutsak demişler cariyeye. Böyle demişler, ne güzelliğini ne de tutsaklığını düşünmeden. Ama örtü hala geceleri çocukların üstüne örtülüyormuş derler. Nergis'in gözlerinin içine baktım. Güldü. Sen benim benden çok büyük bir çocuğa aşık olduğumu biliyor musun? Saçını arkaya attı, yanağını yastığa yasladı. Burnunu çekti. Bilmiyorum dedim. Bilmiyorsun. Niçin masal anlatıyorsun o zaman? Niçin alnımdan öpüp iyi geceler demek gerekecek şimdi? Bir masal neyi değiştirebilir ki? Öfkesi pırıl pırıl siyah gözlerini pencereye dikti. Bir tıkırtı, bir dolu tanesi çarptı cama. Sonra şehrin bütün karasını örten bir tipi yağmaya başladı. Ben 14 yaşındayım, çocuk değilim. Zaten gece uyumuyor, bak dağıtıyor, toplamıyor, savuruyor dedi. Ertesi gün uyandığında odasına gittim. Güneş vardı. Hadi beni kıra götür. Birazdan kar yağacak, topluyor belli. Bir an önce orada olalım dedi. Öfke. Epey konuştu, burnundan soluyordu. Kemiksiz dedi, sonra ciğersiz dedi. Ardından kalpsiz, boğazsız dedi. Beyinsiz diyerek dişlerini gıcırdattı. Tekrarladım, kemiksiz. Ciğersizliği ineme lazım. Sonradan sen ona ciğersiz demiştin diye başıma kakar diye atlattım. Kalpsiz, beyinsiz dedim. Boğazsızlığını görmemiştim. Pek suçlu bakıyor üstelik dedim. Gerçekten anlayamadığımı söyledim. Ciğersizliği, beyinsizliği ve kalpsizliği yorumlamaktan vazgeçerek dostluk bilinci. Bu kadar eklemsiz, bu kadar tutarsız ve savunmasız nasıl olunuyor deyip uzattım dolma tabağını. Kof dedim. Doğru, bir biber, bir yaprak dedi. Sen bildiğin gibi al dedim. Hem suçlu hem güçlü, tutarsız, savunmasız ve tekrar ciğersiz, beyinsiz, kalpsiz ve aptal olduğu saftasına yöneldi. Bunamasın dedim. Üstteki dolmaları çatalıyla aşağı yuvarlayıp tabağın kenarına itti. Alttan kendince daha iyi bir yerden seçti. Artık bir tadına bakılır dedi. Afiyet olsun, bir de patlıcan al dedim. Yok, yarına çocuklarına kalsın dedi. Bencil. Hep o, hep o dedi. Deme dedim. Kötü örnek oluyor dedi. Patavatsız, çok patavatsız. Geçenlerde bizim bacaksıza sen artık büyüdün, mahallede kısa pantolonla dolaşmayacaksın demez mi? Yok ama denir mi dedi. Tuzluğu istedi. Önünde dedim. Görmedim dedi. Cibiliyetsiz cenabet dedi. Deme dedim. Haset dedi. Deme dedim. Zaten kafa üşüttü, ne bekleyebilir artık hayattan dedi. Limon istedi. Yok kalmamış dedim. Nerede göremedim dedi. Limon yok dedim. Anladım. Onun kadar olamıyorum dedi. Kim o dedim. Ben dedi. Kim diye üsteledim. O dedi. Vazgeçtim. Vallahi vız gelir dedi. Su istedi. Yanında sürahide dedim. Görüyorum herhalde dedi. Payladı beni. Son olarak dolmanın suyuna banmak için ekmek istedi. Bayat içki vereyim dedim. Şimdi mi söylenir dedi. Çok geç oldu. Şimdi gelir dedi. Bir dolma daha alsaydın dedim. Yok gelir. Şimdi bağırıp çağırır. Hayatı zehir eder. Ben gideyim. Belki beni görürse yumuşar, vazgeçer dedi. Alelacele toparlanıp evine gitti. Bulaşıkları yıkadım. Oturdum ağladım. Evlat, evveliyat. Hacer, ateşin yanında durma. Hacer, çay iç. Hacer, oyaları getirmeyi gene unuttun ama. Haftaya fazla kalmayacağım büyük hanımcığım, ne sıcak, sorma. Hacer'le nenem pencere kenarına çekildiler. Zafer siyah boncuk gözlerini üstüme dikti. Zafer hiç konuşmadan insanın yüzüne bakar öyle, saatler geçer. Hacer, ne anlatıyorsun neneme? Anlatırım ben, karışma, sus. Gel bir öpücük ver, bak nasıl öper, görmez. Seni yalıma alçak. Büyük hanımcığım, bu oğlan böyle ne olacak sonra? Bilsem. Hacer'in yüzü neden yanmış nene? Unutup çıkmışlar, küçücük bebek. Uyurken bırakılır mı hiç? İşte soba, sen alev al, tutuş. Nene, Hacer hep öpücük istiyor benden. Öpüyorsun sen de, istemiyorsan öpme. Hacer beni öpme de. Diyemem, sen söyle. Ben söyleyemem. Kocaman oğlan oldun, sen söyle. Hacer, korkuyorum, beni öpme de. Hacer, Zafer sana benzemiyor. Oğlun sana benzemiyor Hacer. Sus yavrum. Bırak büyük hanımcığım, bırak konuşsun. Yüzümü hatırlayacak. Bekliyor ki anlatayım. Yangından önce böyle de böyle olmuş. Yangından önce ben film artistleri gibiymişim. Aman pek güzelmişim diye. Pek zalim bu. Benim gözlerim yok değil mi Zafer'de? Dedesine çekmiş yavrum benim. Yandım Zafer. Yağız Zafer. Kadifeden pantul Zafer. Yeni diktim. Yakışmış mı? Yakışmış. Yakışmaz mı? Civan Zafer. Sana da bir örnek dikeyim kumaşından. İster misin? İstemem. Zafer'i bize bırak Hacer. Oynayalım. Sonra alırsın. Zafer anasız bir yerlere gitmez. Ha Zafer, konuş, gider misin? Gitmez. Hacer, ne olur Zafer'i bize bırak, sonra alırsın, oynayalım. Büyük hanımcığım, bu olan ne olacak sonra? Korkulu rüya bu, korkulu rüya. Yel üfürsün, su götürsün seni. Kıyamam anam. Hemen de büzer dudağını. Hanım oya bunun yüzü, oya. Büyük hanımcığım, bunu everelim biz. Giydiği yakışırken, eller bakışırken. Baksana dün cinmiş, bugün adam çarpıyor. Zalim eniği bu. Seni uyurken görüyorum Hacer. Yandığını kimseye söylemeyeceğim. Ben isim şehir oynarken yandım. Sen, soba, alev al, tutuş. Ama Hacer, niçin zalim diyorsun bana? Şu düşümde bir yangın çıksa da anlasam Hacer. Bakalım nasıl bir şey. Yüzünü bu hale getirdiğine göre esaslı bir şey olmalı. Peki yangını kim çıkarsın? Zalim eniği bu, zalim eniği. Oğlum, her şey oyun değil, anlamıyor ki. Hacer, al sana ipek başörtü. Bir o eksikti nene. İpek Hacer'in neyine? Ver, başındaki çok eskiydi. Besmeleyle. Sağ ol büyük hanımcığım. Yakıştırırım ben. İyi günlerde giyersin inşallah Hacer. İnşallah. Hacer, Zafer'i bize bırak. Oynayalım. Sonra alırsın. Anam, ariyet mi bu olan? Ne oynayacakmışsınız? İsim şehir. Konuş Zafer, oynar mısın? Ben bir koşu gidip oyalar alıp geleyim ha? Oynamaz. Anasız bir yerciklere gitmez. Gider misin Zafer? De, gitmem de. Kiminle konuşuyorsun oğlum? Kimseyle nene. Bak Zafer, isim şehirde nasıl yendi seni? Niçin dalıyorsun böyle? Ben isimleri unutuyorum nene. Sonra kapıdan içeri gene sen girdin Hacer. Yanında Zafer. İsim şehir oynamaya gelmiş. Ama Z harfinde benim aklıma hiçbir şey gelmemiş.